Ayrım 15. Eva Luna. Isabel Allende. Sayfa 148. 8. Kemal'in gidişinden yaklaşık 2 yıl sonra Zulema'nın durumu melankoliye dönüştü. İştahı normale dönmüştü, eskisi gibi uyuyordu ama hiçbir şey ilgisini çekmiyordu. Hasır koltuğunda oturarak, bu dünyadan habersiz, avluyu seyrederek saatler geçiriyordu. Anladığından pek emin olmadığım halde anlattığım öykülerim ve radyo tiyatrosu oyunları bazen gözlerinde bir ışığın yanmasını sağlayan tek şeylerdi. Riyad Halabi eve bir televizyon getirdi fakat o bunun farkına bile varmadı. Görüntüler sanki başka bir gezegene aitmiş gibi gözlerinin önünden akıp gidiyordu. Bu yüzden Riyad onu dükkana götürdü. Orada hiç olmazsa komşular ve müşteriler yararlanır diye düşündü. Hanımım Kemal'den hiç söz etmiyordu ve aşkını yitirdiği için de yakınmıyordu. Her zaman sevdiği tembelliğe kaptırmıştı kendini. Hastalık onun evin, evliliğin basit, sıkıcı sorumluluklarından kaçmasına yarıyordu. Hüzün ve can sıkıntısı ona normal bir yaşam uğraşından daha katlanılır gibi geliyordu. Belki ta o zamanlar tembelliğin en üst noktası olan damarlarında, kanın ve ciğerlerinde havanın bile dolaşmasına gerek kalmadığı, düşünmeden, hissetmeden, var olmadan tam bir dinlenme olan ölüm düşüncesi kafasında dolaşmaya başlamıştı. Kocası onu kamyonla Aguasanta'ya 3 saatlik mesafede bulunan bölge hastanesine götürdü. Orada onu muayene ettiler. Melankoli için haplar verdiler ve başkentte onu elektroşok tedavisiyle iyileştirebileceklerini söylediler. Riyad Halabi bu tedaviyi kabul etmedi. Ben, aynaya bir daha baktığı gün iyileşecek diyordum. Eski süs merakını canlandırmak için hanımımı büyük aynanın karşısına oturtuyordum. Önceleri teniniz ne kadar beyazdı hatırlıyor musunuz Lulema? Gözlerinizi boyamamı ister misiniz? Fakat ayna yalnızca bir deniz anasının çizgilerini yansıtıyordu. Zulema'nın bir tür büyük ve narin bitki olduğu düşüncesine kendimizi alıştırdık. Evdeki ve Doğu incisindeki günlük işlerimize yeniden başladık. Ben İnes öğretmenle derslerime yeniden döndüm. Başlangıçta iki kelimeyi zor okuyordum ve yazımda çok karışıktı. Yine de cehaletim pek olağan dışı bir şey sayılacak kadar değildi. Çünkü köyün çoğunluğu okuma yazma bilmiyordu. Riyad Halabi, kendi geçimini sağlamak için çalışmalısın kızım. Bir kocaya bağımlı olmak hiç de iyi bir şey değil. Unutma, parayı veren hükmeder diyordu. Çok sıkı çalışmaya başladım. Tarih, edebiyat, coğrafya beni büyülüyordu. İnes öğretmen Aguasanta'dan hiç çıkmamıştı fakat evinin duvarında asılı haritalar vardı. Öğleden sonraları bana radyo haberlerini anlatıyor, olayların geçtiği yerleri haritada parmağıyla gösteriyordu. Bir ansiklopediden ve öğretmenimin bilgilerinden yararlanarak dünyayı tanıyordum. Oysa aritmetikte koca bir sıfırdım. Riyad Halabi, eğer çarpmayı öğrenemezsen dükkanı sana nasıl bırakabilirim diyordu. Ben olabildiğince çok sözcük öğrenmeye çalıştığım için buna pek aldırmıyordum. Sözlüğü tüm dikkatimle okuyor, kafiyeler, zıt sözcükler buluyor, bilmeceleri çözmek için saatler harcıyordum. 17 yaşına geldiğimde vücudum kesin ölçülerine ve yüzüm bugünkü çizgilerine kavuşmuştu. O zaman filmlerdeki ve dergilerdeki güzel kadınlarla kendimi karşılaştırmak için aynaya bakmayı bıraktım. Güzel olmaktan hoşlandığım için güzelleştiğime karar verdim. Saçımı at kuyruğu yapıyor, kendi diktiğim pamuklu elbiseleri ve keten ayakkabılar giyiyordum. Bir şey içmek için dükkana uğrayan köyün delikanlıları ve kamyon şoförleri bana laf atıyorlar fakat Riyad Halabi kıskanç bir baba gibi onları kovalıyordu. Bunların hiçbiri senin işine yaramaz kızım. Sana hal vakti yerinde saygılı, seni seven bir koca bulacağız. Süleyman'ın bana ihtiyacı var, üstelik burada mutluyum. Ne diye evleneyim? Kadınlar evlenmelidir. Yoksa yarım insan olurlar ve içleri kurur, kanları hastalanır. Ama sen henüz gençsin, biraz bekleyebilirsin. Neden sekreterlik öğrenmiyorsun? Ben yaşadığım sürece hiçbir şeyin eksik olmaz fakat yine de bilinmez. Bir işinin olması iyi olur. Bir damat bulma zamanı geldiğinde sana güzel elbiseler alacağım ve berbere gitmen gerekecek. Şimdi moda olan saçlardan yaptırırsın. Ben elime geçen kitapları yutuyor, eve hastaya bakıyor ve dükkanda patrona yardım ediyordum. Sürekli meşguldüm, kendimi düşünecek zamanım yoktu ama kalbimde bulunduklarından habersiz olduğum duygular, özlemler, öykülerim de ortaya çıkıyordu. İnes öğretmen öykülerimi bir deftere not etmemi önerdi. Gecenin çoğunu yazarak geçiriyordum. Bu öylesine hoşuma gidiyordu ki farkına varmadan saatler geçiyor ve sabahları sık sık kıpkırmızı gözlerle kalkıyordum. Fakat bunlar benim için en iyi saatlerdi. Hiçbir şeyin gerçekten var olmadığına, gerçeğin benim duyularımın yarım yamalak algıladığı jelatinimsi, belirsiz bir şey olduğuna inanıyordum. Herkesin de bunu aynı şekilde algıladığına ilişkin bir kanıt yoktu. Belki Zulema ve Riya Talabi ve başkaları çok daha başka izlenimler ediniyorlardı. Benim gördüğüm renkleri görmüyor, işittiğim sesleri işitmiyorlardı. Eğer gerçekten böyleyse herkes mutlak bir yalnızlık içinde yaşıyordu. Bu düşünce beni korkutmaktaydı. Gel gelelim bu jelatini alıp eski Yugoslav hanımımınki gibi gerçeğin bir parodisi olarak sfenksler ve silahşörlerle değil de canlı insanlarla dolu, benim koyduğum ve istediğim şekilde değiştireceğim kuralların geçerli olduğu bir dünya kurma düşüncesi beni teselli ediyordu. Doğan, ölen ve öykülerimin filizlendiği topraklardan oluşan her şeyin varlığı bana bağlıydı. Onlara istediğim her şekli verebilirdim. Onlara yaşam vermek için doğru sözcüğü söylemek yeterliydi. Bazen düş gücüyle kurulan bu dünyanın çevremdeki et ve kemikten oluşan insanların dolaştığı, soluk aldığı dünyadan daha sağlam ve sürekli olduğuna inanıyordum. Riya Talabi eskisi gibi başkalarının sorunlarıyla uğraşarak, onlarla arkadaşlık ederek, öğüt vererek, işleri düzenleyerek ve sürekli başkalarının yardımına koşarak yaşamını sürdürüyordu. Haftada 2 gece bir şey söylemeden ortadan kayboluyor, sonra çok geç saatte dönüyordu. Ben onun avlu kapısından gizlice girdiğini işitince ışığı söndürüyor, onu utandırmamak için uyuyormuş gibi yapıyordum. Bu kaçamakların dışında ikimiz baba kız gibi yaşantımızı sürdürüyorduk. Hatta beraber ayine bile gidiyorduk. Çünkü köylüler benim oldukça zayıf inancıma kötü gözle bakıyorlardı. Bunu birçok kez İnes öğretmen de söylemişti. Riya Talabi de cami olmadığı için bir Hristiyan mabedinde Tanrı'ya tapınmanın ona zarar vermeyeceğine karar vermişti. Ayrıca ayini yakından izlemek de gerekli değildi. Tüm erkekler gibi kilisenin arka kısmında ayakta duruyordu. Çünkü diz çökmek pek erkeklere yakışmıyordu. Orada kimsenin dikkatini çekmeden kendi dininin dualarını okuyabilirdi. Agua Santa'nın yeni sinemasındaki hiçbir filmi kaçırmıyorduk. Eğer programda romantik veya müzikal bir şey olursa Zulema'yı sanki sakatmış gibi kollarından tutarak götürüyorduk. Yağmur mevsimi sona erip sonra taşkında nehrin tahrip ettiği yol yapılınca Riya Talabi başkente gideceğini haber verdi. Çünkü Doğu incisinde hiç mal kalmamıştı. Zulema ile yalnız kalmayı hiç istemiyordum. Benim işim bu kızım. Gitmek zorundayım. Yoksa işim bozulur ama çabuk döneceğim diyerek gitmeden önce beni yatıştırdı. Ona söylemediğim halde evden hala korkuyor ve duvarların hala Kemal'in büyüsünü sakladıklarını düşünüyordum. Bazen onu düşlüyor, karanlıkta kokusunu, ateşini ve çıplak vücudunu hissediyordum. O zaman onu aradan atması için annemi çağırıyordum fakat o her zaman gelmiyordu. Kemal'in yokluğu öylesine belli oluyordu ki bazen onun varlığına nasıl katlandığımızı anlayamıyordum. Geceleri onun bıraktığı boşluk odaları dolduruyor, eşyaları ve saatleri egemenliği altına alıyordu. Riya Talabi Perşembe sabahı erkenden gitti. Cuma günü sabah kahvaltıda Zulema ansızın kocasının gittiğini anladı ve ismini fısıldadı. Bu ona uzun zamandan beri gösterdiği ilk ilgi belirtisiydi ve bunun yeni bir krizin başlangıcı olacağından korktum. Fakat onun yolculukta olduğunu öğrenince rahatlamış göründü. Onu oyalamak için öğleden sonra avluya götürdüm, gidip mücevherlerini çıkardım. Aylardır güneş görmemişlerdi. Gizlediğim yeri hatırlayamadım ve kasayı buluncaya kadar 1 saatten fazla zaman kaybettim. Onu getirdim, toprağını temizledim ve Zulema'nın önüne koydum. Mücevherleri birer birer çıkardım, bir bezle tozunu aldım, altına parlaklığını, taşlara rengini vermeye çalıştım. Kulaklarına küpeleri, parmaklarına yüzükleri, boynuna zincirleri ve kolyeleri taktım. Kollarını bileziklerle donattım ve onu süsledikten sonra gidip aynayı getirdim. Bakın ne güzel oldu, tıpkı bir tanrıça gibi. Zulema uyuşukluğa gömülmeden önce mücevherlerini çıkararak Arapça, onları başka bir yere gizle dedi. Yepyeni bir yer bulmanın iyi bir fikir olacağını düşündüm. Her şeyi yeniden kutuya koydum, onu da rutubetten korumak için naylona sardım. Evin arkasında otlarla kaplı bir yer vardı. Orada bir ağacın yanına çukur kazdım, paketi gömdüm, toprağa iyice bastırdım ve yeri hatırlamak için keskin bir taşla ağacın gövdesine bir çizik attım. Köylülerin paralarını gizledikleri, böyle yaptıklarını duymuştum. Birikimleri böyle saklamak öylesine yaygındı ki, ana yolu yaptıklarında kazıcılar değeri enflasyonla hiçe düşen paralarla dolu pek çok çanak buldular. Akşam Zulema için yemek hazırladım, onu yatırdım ve geç saate kadar avluda oturup dikiş diktim. Riya Talabi'yi özlüyordum, karanlık evde çıt çıkmıyordu, doğa susmuştu, cırcır böcekleri ötmüyordu ve en hafif bir esinti hissedilmiyordu. Gece yarısı yatmaya karar verdim. Kurbağalar girmesin diye tüm ışıkları yaktım, odaların panjurlarını kapadım ve Kemal'in hayali beni rahatsız ettiğinde kaçabilmek için arka kapıyı açık bıraktım. Yatmadan önce Zulema'ya son kez göz attım ve üzerinde bir çarşafla sakin sakin uyuduğunu gördüm. Sabahleyin her zamanki gibi günün ilk ışıklarıyla uyandım ve kahveyi hazırlamak için mutfağa gittim. Bir fincana koyduktan sonra hastaya götürmek için avludan geçtim. Geçerken bir gece önce açık bıraktığım ışıkları söndürdüm ve lambaların üzerlerine yapışıp kalmış pervanelerden kirlendiğini fark ettim. Gürültü etmeden kapıyı sessizce açarak kadının odasına girdim. Zulema'nın vücudunun yarısı yatağın üzerinde, diğer yarısı kollarıyla bacakları açık, kafası duvara dönük, mavi siyah saçları yastığın üzerine dağılmış olarak yerdeydi. Kıpkırmızı bir sıvı tüm çarşafları ve geceliğini ıslatıyordu. Vazodaki çiçeklerindekinden daha yoğun bir koku hissettim. Yavaşça yaklaşıp fincanı masanın üzerine koydum, Zulema'nın üzerine eğildim ve onu yüzü koyun çevirdim. O zaman ağzına tabancayla ateş ettiğini, kurşunun damağını parçaladığını gördüm. Silahı alıp temizledim, komodinin gözüne her zaman durduğu yere koydum. Gidip bir küvet su ve sünger, havlu aldım. Hanımımın geceliğini çıkararak onu temizlemeye başladım. Çünkü onu böyle berbat halde görmelerini istemiyordum. Gözlerini kapattım, göz kapaklarını boyadım, saçını taradım ve ona en güzel geceliğini giydirdim. Yeniden yatağa yatırmakta epeyce güçlük çektim çünkü ölüm onu taş gibi ağırlaştırmıştı. Sonra Zulema'nın yanına oturdum ve ona son aşk öyküsünü anlatmaya başladım. Bu sırada dışarıda her cumartesi olduğu gibi köpekleri, çocukları, ihtiyarlarıyla sadaka istemeye gelen Kızılderililerin sesleri duyuldu. Kabilenin reisi, yaşı belli olmayan, beyaz pantolon ve hasır şapka giymiş bir adam, Riyad Halabi'nin evine ilk gelen kişi oldu. Onun her hafta kendisine verdiği sigaralar için gelmişti ve dükkanı kapalı görünce benim bir gece önce açık bıraktığım arka kapıdan girmek için arkaya dolanmıştı. O saatte henüz serin bir avluya girdi. Çeşmenin önünden geçti. Koridoru aşıp Süleyman'ın odasına geldi. Beni eşikten gördü ve Doğu incisindeki tezgahın arkasında onu hep ben karşıladığım için anında tanıdı. Gözlerini temiz çamaşırlarda, koyu renkli parlak mobilyalarda ve aynalı tuvalet masasında, gümüş fırçalarda ve işlemeli geceliğiyle kilisedeki bir aziz gibi oturtulan hanımımda dolaştırdı. Pencerenin yanındaki kanlı çamaşır yığınını da gördü. Bir şey söylemeden bana yaklaştı, ellerini omzuma koydu. O zaman içimde bitmez, tükenmez bir çığlıkla uzaklardan döndüğümü hissettim. Daha sonra kapıları tekmeleyerek, talimatlar yağdıran polis geldiğinde ben kıpırdamadan yerimde oturuyordum. Kızılderili ise kollarını kavuşturmuş olduğu halde duruyor, kabilenin geri kalanları avluyu dolduruyorlardı. Onların arkasından Aguasanta'nın sakinleri fısıldaşarak, itişerek, Kemal için yapılan eğlenceden sonra bir daha ayak basmadıkları eve doluştular. Zulema'nın odasındaki durumu görünce subay hemen olaya el koydu. Meraklıları havaya sıktığı bir kurşunla korkutup susturdu. Sonra parmak izlerini bozmamaları için hepsini odadan çıkardı. Oradakilerin ve kendi adamlarının şaşkın bakışları altında bana kelepçeleri taktı. Yıllar önce yol açmak için Santa Maria hapishanesinden mahkumları getirdiklerinden beri Aguasanta'da kelepçeli kimse görülmemişti. Bana sakın buradan kıpırdama diye emretti. Bu sırada adamları silahı bulmak için odayı araştırıyorlardı. Küveti, havluları gördüler, dükkanın parasına ve gümüş fırçalara el koydular. Bana yaklaşmalarına izin vermeyen Kızılderili'yi tartakladılar. Bu sırada İnes öğretmen temizlik günü olduğu için sabahlıkla koşarak geldi. Benimle konuşmaya çalıştı fakat subay izin vermedi. Öğretmen, araba haber verilmeli diye bağırdı ama sanırım kimse onu nasıl bulacağını bilmiyordu. Gürültü, koşuşturma ve emirler evin huzurunu bozdu. Yerleri temizlemek ve bütün bu pisliği ortadan kaldırmak için 2 gün çalışmam gerektiğini düşündüm. Kendi kendime onun yolculukta olduğunu unutarak Riyad Halabi'nin bu kadar saygısızlığa nasıl izin verdiğini soruyordum. Zulema'nın cesedini bir çarşafa sarıp kaldırmalarına da bir anlam veremedim. O uzun çığlık göğsümde bir kış rüzgarı gibi duruyordu. Fakat onu oradan çıkaramıyordum. Son gördüğüm şey jipe binmeden önce kulağıma anlayamadığım bir şey fısıldayan yerlinin yüzü oldu. Beni kumandanlıkla sıcak, küçük bir yer olan hücreye kapattılar. Susamıştım, su istemek için seslenmeye çalıştım. Sesler içimde doğuyor, biçimleniyor, yükselip beynimde çınlıyor, dudaklarıma kadar geliyor ama dudaklarımdan bir türlü çıkamıyordu. Sanki damağıma yapışıp kalıyordu. Kafamda mutlu görüntüler yaratmaya çalıştım. Bu hayallerde annem şarkı söylerken saçlarımı örüyor ve küçük bir kız mumyalanmış pumanın sırtında oturuyordu. Dalgalar evde kalmış kardeşlerin odasına ortalığı birbirine katıyor, cesur büyük annem Elvira ölme taklidi yapıyordu. Gözlerimi kapadım ve beklemeye başladım. Saatler sonra bir gün önce Doğu incisinde şeker kamışından aguardiente bir çeşit içki ikram ettiğim çavuş sorgulama için almaya geldi. Beni nöbetçi subayın karşısına götürdü. Kendisi de bir tabureye oturdu. Ağır ağır ve karışık harflerle not almaya başladı. Oda pis bir yeşile boyanmıştı. Duvarlar boyunca metal banklar dizilmiş ve şefin masası otoritesini göstermek için bir platformun üzerine konulmuştu. Tavandaki vantilatörün kolları nemli ve yapışkan sıcaklığı hafifletmeden dönmeye devam ediyordu. Evdeki şadırvanı, avludaki taşlar arasından akan suyun kristal sesini ve İnes öğretmenin bana ders verdiğinde hazırladığı ananas suyu dolu büyük sürahiyi anımsadım. Subay içeri girdi, karşıma dikildi. "İsmin ne?" diye havladı. Söylemeye çalıştım ama sözler yine bir yerlere takıldı ve bir türlü çıkaramadım. Çavuş, "İsmi Evaluna. Arap onu yolculuklarından birinde döndüğünde getirdi. O zaman küçük bir kızdı, size anlatmıştım. Hatırladınız mı?" dedi. "Sus, sana sormadım. Kalın kafalı." Tehditkar bir sükunetle bana yaklaştı. Baştan aşağı süzerek, gülümseyerek çevremde döndü. Agua Santa'nın kızları kadınları arasında heyecan yaratan esmer, yakışıklı bir delikanlıydı. 2 yıldan beri köydeydi. Son seçimlerin rüzgarıyla bazı memurların, polislerin yerine hükümetin adamları tayin edildiğinde gelmişti. Onu tanıyordum. Riyad Halabi'ye gelir, bazen domino oynamaya kalırdı. "Onu neden öldürdün? Hırsızlık için mi? Kadının çok zengin olduğunu ve mücevherlerini avluya gömdüğünü söylüyorlar. Yanatmıyor onu." "Kadının çok zengin olduğunu ve mücevherlerini avluya gömdüğünü söylüyorlar. Yanıt ver orospu. Çaldığın mücevherleri nereye gizledin?" Tabancayı Züleyman'ın taş kesilmiş vücudunu ve Kızılderili gelmeden önce yaptıklarımı hatırlamam sonsuzluk kadar uzun sürdü. Sonunda felaketin büyüklüğünü anladığımda yeniden konuşabileceğimi hissettim ancak şimdi de yanıt vermek istemiyordum. Subay elini kaldırdı ve bana bir yumruk attı. Gerisini hatırlamıyorum. O odada bir sandalyeye bağlı olarak kendime geldim. Elbisemi çıkarmışlardı. En kötüsü susuzluktu. Nerede o ananas suyu, nerede o çeşmenin suyu? Gün ışığı gitmişti. Şimdi tavana, vantilatörün yanına asılı lamba odayı aydınlatıyordu. Kıpırdamaya çalıştım fakat tüm vücudum, özellikle bacaklarımdaki sigara yanıkları çok acıyordu. Az sonra çavuş üniformasız olarak terli gömleği ve birkaç günlük sakalıyla girdi. Ağzımdaki kanı temizledi ve yüzümdeki saçları kaldırdı. "İtiraf etsen iyi olacak. Teğmenin seninle işinin bittiğini sanma. Henüz yeni başlıyor. Bazen kadınlara ne yaptığını biliyor musun?" Süleyman'ın odasında olanları ona anlatmaya çalıştım ama gerçekten yeniden silindi ve kendimi yüzüm dizlerimin arasında kızıl bir saç örgüsü boynuma dolanmış olarak yerde çömelir buldum. Sesim çıkmadan "Anneciğim, anneciğim" diye seslenmeye çalıştım. Çavuş yüzünde gerçek bir acıma ifadesiyle "Bir katırdan daha inatçısın" diye fısıldadı. Su getirdi, başımı içmem için tuttu, sonra bir mendilli ıslattı, yüzümdeki ve boynumdaki şişleri dikkatle kompres yaptı. Gözleri benimkilerle karşılaştı ve bana babacan bir ifadeyle gülümsedi. "Sana yardım etmek isterdim. Eva, sana daha fazla kötü davranmasını istemiyorum. Fakat burada benim sözüm geçmiyor. Arap kadını nasıl öldürdüğünü ve çaldıklarını nereye gizlediğini bana söyle. Ben Teğmen'e seni küçük yaştakilerin davasına bakan yargıca göndermesini söylerim. Hadi söyle bana, neyin var? Dilsiz mi oldun? Sana daha fazla su vereceğim. Belki kendine gelirsin ve birbirimizi anlamaya başlarız." Arka arkaya 3 bardak su içtim. Boğazımdan inen soğuk su öylesine büyük bir zevk verdi ki ben de gülümsedim. O zaman çavuş kelepçelerimi çözdü, elbisemi giydirdi ve yanağımı okşadı. "Zavallıcık, Teğmen birkaç saat yok. Film seyretmeye, birkaç bardak bira içmeye gitti fakat eminim dönecektir. Geldiğinde bayılman için sana tekrar vuracağım. Belki yarın sabaha kadar seni rahat bırakır. Biraz kahve ister misin?" Haber gazetede çıkmadan önce Riyad Halabi'ye ulaştı. Mesaj ağızdan ağıza dolaşarak gizli yollardan başkente vardı, sokakları geçti, otelleri, depoları aştı, ülkenin tek Arap restoranına ulaştı. Burada tipik Arap yemekleri yanında Orta Doğu müziği ve ikinci katta buharlı bir banyo, doğulu kılığına girerek göbek dansı yapan bir yerli kız vardı. Garsonlardan biri Riyad Halabi'nin ülkesinin yemeklerini yediği masaya yaklaştı ve ona Kızılderili şefin kabilesinden olan aşçı yardımcısının söylediklerini iletti. İşte Riyad Halabi haberi cumartesi gecesi böyle öğrendi. Kamyonunu deli gibi Agua Santa'ya sürdü ve ertesi sabah Teğmen'in tam beni sorguya çekeceği sırada oraya vardı. Ona, "Kızımı bana ver," dedi. Yeşil odada yine yarı çıplak ve sandalyeye bağlanmış olarak otururken patronumun sesini duydum ve neredeyse onu tanımayacaktım. Çünkü ilk kez bu denli otoriter bir ton kullanıyordu. Teğmen, "Zanlıyı bırakamam. Beni anla Arap," dedi. "Bedeli nedir?" Oldu. Gel bir Roma gidelim, orada konuşalım. Fakat beni skandaldan kurtarmak için çok geç kalınmıştı. Başkent gazetelerinde önden ve profilden çekilmiş, gözümde bir bantla resimlerim çıkmıştı bile. Daha sonra beni bataktan kurtaran kadını öldürmekle suçlayan kızlar, kendi kanından olana ölüm başlığı altında sansasyon gazetelerinde boy gösterecekti. Basının uydurduğu bu korkunç cinayet öyküsünün bulunduğu sarı yırtık kağıdı hala saklıyorum. Onu o kadar çok okudum ki yaşamımın bazı anlarında gerçek olduğuna bile inandım. Teğmen, Riyad Halabi ile yaptığı konuşmadan sonra çavuşa, "Onu biraz toparla, araba vereceğiz," dedi. Çavuş mümkün olduğu kadar beni temizledi, ancak Züleyman'ın ve benim kanımla lekelendiği için elbiseleri giydirmek istemedi. O kadar çok terliyordum ki çıplaklığımı örtmek ve serinletmek için beni ıslak bir çarşafa sardı. Sonra saçımı düzeltti ama yine de görünüşüm acınacak haldeydi. Riyad Halabi beni görünce bir çığlık attı. "Kızıma ne yaptınız?" Teğmen, "Şimdi işleri karıştırma, onun için kötü olur," dedi. "Unutma, sana bir iyilik yaptım. Görevim her şey açıklığa kavuşuncaya kadar onu tutuklu tutmaktı. Karını da öldürmediğini nereden biliyorsun?" "Biliyorsun, Zulema deliydi ve intihar etti." "Ben bir şey bilmiyorum. Bu henüz kanıtlanmadı. Kızı al da git. Beni rahat bırak. Bak, hala fikir değiştirebilirim." Riyad Halabi beni kollarıyla sardı. Yavaş yavaş çıkıra doğru yürüdük. Kapıyı geçip sokağa çıktığımızda tüm komşuların ve Aguasanta'da kalan bazı Kızılderililerin toplanmış olarak meydanın öteki ucundan bizi gözlediklerini gördük. Binadan çıkıp kamyona doğru ilk iki adım ilerlediğimizde kabilenin şefi garip bir dansla sağır bir davul sesi çıkararak topuklarıyla yeri dövmeye başladı. Teğmen hiddetle, "Hepinizi kurşuna dizmeden cehennem olup gidin," diye bağırdı. İnes öğretmen yıllardır sınıfta kazandığı otoriteyle ileri çıktı ve Teğmen'in ayaklarının dibine tükürdü. Hepimizin işitebileceği bir sesle, "Tanrı cezasını versin canavar," dedi. Çavuş da korkunç şeyler olacağından korkarak bir adım geriledi, fakat Teğmen alaya güldü ve yanıt vermedi. Riyad Halabi beni arabada yerime oturtuncaya ve arabayı çalıştırıncaya kadar kimse kıpırdamadı. O zaman Kızılderililer orman yoluna doğru geri çekilmeye ve Aguasantalılar polise lanetler yağdırarak dağılmaya başladılar. Patronum kamyonun içinde hiddetle köpürüyor. "Bu hep dışarıdan insan getirmekten oluyor. Bu delilerin hiçbiri burada doğmadı. Eğer böyle olsaydı bunlar olmazdı," diyordu. Eve girdik, kapı ve pencereler açıktı. Fakat odalarda hala bir korku havası esiyordu. Her taraf yağmalanmıştı. Komşular polisin, polis ise Kızılderililerin yaptığını söylüyordu. Ortalık bir savaş meydanına dönmüştü. Radyo, televizyon götürülmüş, kapkacağın yarısı kırılmış, dükkan alt üst edilmiş, mal her tarafa saçılmış, buğday, un, kahve, şeker çuvalları parçalanmıştı. Riyad Halabi beni öbelimden sararak ve zararın ne kadar olduğuna bakmadan tüm o fırtına artıklarının üstünden geçti ve beni bir gün önce karısının yattığı yatağa götürdü. Üstümü giydirirken, "O köpekler sana neler yapmışlar," dedi. Sonunda sözler ağzımdan kontrol edilmez bir çağlayan gibi dökülmeye başladı. Beni görmeden bana doğru kalkan kocaman bir burun, o kadın her zamankinden daha beyaz olarak yalıyor, emiyordu. Bahçedeki cırcır böcekleri, gecenin sıcaklığı, herkes terliyor. "Onu unutalım diye size söylemedim, o da gitti. Bir hayal gibi uçtu. Kadın onun üzerine bindi ve onu yuttu. Zulema, aşk bitti, ağlayalım. Öylesine zayıf ve güçlü esmer burun ona gidiyor. Bana değil, onun yemek yemeyi ve benden öykü anlatmamı isteyeceğini, altını güneşe çıkaracağını sanıyordum. Bunun için size anlatmadım. Bir kurşun ağzı sizinki gibi yarılmıştı." Zulema her yanı kan içinde ve cırcır böcekleri korkunç bir gürültüyle ötüyordu. Kadın onun üzerine bindi, onu yuttu, adam kaçarak gitti. Kızılderililer olanları biliyor, Teğmen de biliyor. Söyleyin bana dokunmasın, beni dövmesin. Yemin ederim tabancasının sesini duymadım. Ağzından girdi, damağını parçaladı. Ben onu öldürmedim, siz öyle görmeyesiniz diye onu temizledim, giydirdim. Kahvesi fincanda duruyor, onu ben öldürmedim. Kendisi yaptı, onlara söyleyin, beni bıraksınlar, ben yapmadım. Riyad Halabi ağlayarak beni sallıyor ve "Biliyorum kızım, sus artık lütfen," diyordu. Bayan İnes ve patronum yaralarımı buz kompresiyle iyileştirdiler. Sonra en iyi elbisemi cenaze için siyaha boyadılar. Ertesi gün yine ateşim vardı ve yüzüm şişti. Ama öğretmen baştan aşağı yas elbiseleri, siyah çoraplar giymemi, başıma adet olduğu üzere siyah tül takmamı söyledi. Süleyman'ın cenazesi otopsi için doktor bulunamadığından 24 saat gecikmişti. Öğretmen, "Söylentilere karşı koymamız gerek," diyordu. Polisin söylediği gibi bir cinayet değil de intihar olduğunu göstermek için papaz gelmedi. Araba olan saygılarından ve teğmeni kızdırmak için tüm Aguasanta mezarın önünden geçti. Beni sanki onu öldürmekle suçlanan kişi değil de Zulema'nın kızıymışım gibi her biri ayrı ayrı kucakladı ve başsağlığı diledi. 2 gün sonra kendimi daha iyi hissediyordum. Dükkanı ve evi düzene koyma işinde Riyad Halabi'ye yardım edebildim. Olanları konuşmadan, Zulema ve Kemal'in ismini anmadan yaşama yeniden başladık. Fakat her ikisinin hayali bahçenin loş yerlerinde, odaların köşelerinde, mutfağın karanlığında, delikanlı ateşli gözleriyle, kadın ise beyaz, şişman ve kan lekeleri olmadan sanki doğal bir ölümle ölmüş gibi görünüyorlardı. İnes öğretmenin tüm önlemlerine karşın karalamalar büyüyor ve bir maya gibi kabarıyordu. 3 ay önce benim suçsuz olduğuma yemin edenler, Riyad Halabi ile aynı çatı altında aile bağı olmadan yaşadığım için kötü kötü mırıldanmaya başladılar. Dedikodu pencerelerden süzülüp eve girdiğinde korkunç boyutlara ulaşmıştı. Arap ve orospu sevişiyorlar, kuzen Kemal'i öldürüp piranalar yesin ve akıntı alıp götürsün diye nehre attılar. Zavallı kadın bu yüzden aklını yitirdi, o evde yalnız kalmak için onu da öldürdüler. Şimdi gece ve gündüzleri bir seks fırtınası içerisinde geçiriyorlar. Zavallı adam, bu onun suçu değil, o şeytan onun aklını başından aldı. Teğmen, ben halkın söylediği saçmalıklara inanmıyorum fakat ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Yeni bir soruşturma başlatmalıyım. Bu böyle gitmez diye gözdağı vermeye başladı. Şimdi ne kadar istiyorsunuz? Büromovra konuşalım. O zaman Riyad Halabi şantajın sonunun gelmeyeceğini ve durumun dönüşü olmayan bir noktaya geldiğini anladı. Hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktı. İnsanlar yaşamımızı olanaksız hale getirecekti. Artık ayrılma zamanı gelmişti. O gece avluda şadırvanın yanında patiskadan guabe yarasını giymiş olarak sözlerini dikkatle seçerek bunları söyledi. Gökyüzü açıktı. Onun ıslak 2 zeytin tanesine benzeyen büyük ve hüzünlü gözlerini ayırt edebiliyordum. Bu adamla paylaştığım güzel şeyleri, kağıt oyunlarını, dominoyu, öğleden sonra yaptığımız hecelemeleri, seyrettiğimiz filmleri, beraberce yemek pişirdiğimiz saatleri düşündüm. Onu minnettar bir aşkla sevdiğimi anladım. Yumuşak bir duygu bacaklarımı dolaştı, göğsümü sıkıştırdı. Yaklaştım, onun oturduğu sandalyeyi çevirdim, arkasına geçtim ve beraber yaşadığımız bu kadar yıl içinde ona ilk kez dokunmaya cesaret ettim. Ellerimi omuzlarına, çenemi kafasına dayadım. Farkına varmadan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. O kıpırdamadı. Belki de olacakları tahmin ediyor ve istiyordu. Çünkü mendilini çıkardı ve ağzını kapadı. Hayır dedim ve onu alıp yere attım. Sonra sandalyeyi çevirdim, dizlerine oturdum. Kollarımı boynuna doladım. Gözlerimi kırpmadan ona bakmaya çalıştım. Temiz erkek, yeni ütülenmiş gömlek ve lavanta kokuyordu. Onu tıraşlanmış yanağından, alnından, esmer ve sağlam ellerinden öptüm. Riyad Halabi, "O hayır, hayır yavrum," diye inledi ve ılık nefesinin boynumdan girdiğini, bluzumun altında dolaştığını hissettim. Zevkten tenim diken diken oldu, göğüslerim dikleşti. O zamana kadar bir erkeğe hiç bu kadar yakın olmamış ve yıllardır kimse tarafından okşanmamış olduğumu fark ettim. Yüzünü avuçlarımın içine aldım, yavaşça yaklaştım, onu dudaklarından uzun uzun öperek dudaklarının şeklini öğrendim. Bu sırada vahşi bir sıcaklık kemiklerimi yakıyor, beni heyecanlandırıyordu. Belki bir an kendi arzularına karşı mücadele etti, sonra kendini oyuna bıraktı. Gerilim dayanılmaz hale gelinceye kadar devam etti, sonra nefes almak için uzaklaştık. "Beni hiç kimse ağzımdan öpmedi," diye mırıldandı. "Beni de." Ve onu yatak odasına götürmek için elinden tuttum. "Dur yavrum, sana zarar vermek istemiyorum." "Zulema öldüğünden beri adet görmüyorum. Öğretmen korkudan olduğunu söylüyor ve çocuğum olmayacağına inanıyor," dedim kızararak. Bütün gece beraber kaldık. Riyad Halabi tüm yaşamı boyunca yüzünde mendille bir kadına yaklaşma formülleri aramıştı. Çok sevgi dolu, nazik, zevk vermeye ve almaya çalışan bir adamdı. Dudaklarını kullanmadan sevişmek için çeşitli yollar bulmuştu. Ellerini ve o koca vücudunu hassas ve bir kadını mutlu edecek bir alet haline getirmişti. Bu buluşma her ikimiz için de öylesine önemliydi ki yüce bir törene dönüşebilirdi. Oysa tam aksine neşeli ve düşsel oldu. Doğan zamanın olmadığı bir evrene beraberce girdik ve o şahane saatler boyunca tam bir yakınlık içinde kendimizden başkasını düşünmeyen, utanmaz, alan ve veren iki arkadaş, oyuncu olduk. Riyad Halabi bilgili ve şefkatliydi ve o gece bana o kadar zevk verdi ki yaşamımdan ancak birçok yıl ve erkek geçmesinden sonra kendimi o geceki kadar tatmin olmuş hissettim. Bana asla vazgeçemeyeceğinden birçok kadınlık olanaklarını öğretti. Kendi duygusallığımın güzel armağanını aldım, vücudumu tanıdım ve bu zevk için doğmuş olduğunu anladım ve Riyad Halabi'siz bir yaşamı düşünmek bile istemiyordum. 15. ayrımın sonu, sayfa 161.